Ayrım 22, sayfa 221. İş ve üretim alanları, ders ve çalışmaları. İş ve üretim alanları. Ama çalışmalar enstitüdeki hayattan bezginlik getirecek aşırı dereceye vardırılmamalı. Her günün sevilerek, heyecanlanarak hakkından gelinen iş alışkanlığı olmalıdır. Dipnot. İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 34. Büyük topraklar üstünde programının yarısı iş ve üretim içerikli olarak kurulan enstitülerin tarım ve teknik ders ve çalışmalarının ilk konuları elbet yeni kuruluşun işleriydi. Bunların çoğunu programa önceden koymak olası değildi. Kuruluş dönemi çalışmaları çoktu, çeşitliydi. Her enstitüde ayrı işler vardı. Anılarını yazan enstitü çıkışlıların ya da eski yöneticilerin anlattıklarında çok çeşitli işler yer alıyor. Özellikle ilk günlerde önceliği olmayan iş yok gibiydi. Hepsine birden başlamak ve kotarmak gerekiyordu. Barınaklar, yatakhane, yemekhane, çamaşırlık, banyo ve benzerleri bir an önce yapılmalıydı. Bunlar temel gereksinmelerdi. Derslikler, işlikler, laboratuvar, kitaplık, müzik odaları ve benzeri birimler de en az onlar kadar önde geliyordu. Yollar, kaldırımlar, bataklıkların kurutulması, ağaçlandırılıp ekilmesi, su yolu kazılarak uzaklardan su getirilmesi, depo yapılması, elektrik santrali kurulması, tarım alanlarının işlenmesi, yapılanların güzelleştirilmesi ve benzeri çalışmalar kuruluş yıllarının öncelikli işleriydi. Öğrenciler bu işleri yaparken çalıştıkları her alanın bilgilerini ve becerilerini birlikte öğreniyordu. Kız öğrencilerin alanı olan ve erkeklerin de katıldığı dikiş, nakış, el sanatları, tarım sanatları, örücülük, dokumacılık çalışmalarının hemen başlaması zorunluydu. Çamaşır, çarşaf, giysi ve benzeri gereksinmelerin bir bölümü bakanlıktan gelmişti ilk yıl. Ama onlar örnek alınarak bütün öğrenciye, yeni gelenlere yetecek kadar yenilerinin enstitüde dikilmesi gerekiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın kumaş ve bez sıkıntısı Türkiye'yi dokuma tezgahlarına geri döndürmüş, kooperatifleşme yoluyla herkes bu işe yönelmişti. Bunu enstitülerde yapıyordu. Tarım dersi ve çalışma alanlarının başka bir yaşamsal önemi daha vardı. O verimsiz toprakların verime durdurulması, eğitilmesi için kimi bölgelerde doğayla boğuşurcasına çarpışmak, bunun için modern tarım tekniğinin araç ve bilgilerini kullanmak gerekiyordu. Daha önce de söz edildiği gibi kuruluş çalışmaları yapılırken çevrenin planlı olarak uygarca düzenlenmesi gözden uzak tutulmamalıydı. İlk günlerden başlanarak bunlar bir arada yürütülmezse ipin ucu kaçardı. Ayrıca öğrencilerin kendi bireysel bakımları, enstitünün günlük temizlik düzen işleri, sağlık işleri, araçların bakım ve onarım işleri vardı. Tüm bunlar öğretmen ve öğrenci işbirliğiyle büyük bir uyum içinde yapılmak zorundaydı. Ama bu zorunluluk bir zorlama değil, yaşamın gerçek işleri olarak, sevilerek, kimileyin heyecan duyularak yapılmalıydı. İş temeli üstüne kurulan enstitülerde hizmet işlerinin neler olduğunu saptamak kolay değildi. Her öğrenci ve öğretmen kendinin ve çevresinin bakımından, temizlik ve düzeninden ve güzelliğinden sorumlu olacaktı. Enstitü müdürleri kurumlarını açar açmaz bu çeşitli işlerin hemen hepsiyle karşı karşıya gelmişlerdi. Yeni bir anlayışla gerçekçi bir eğitimin, yeni bir eğitim işletmesinin temelleri böyle atılıyordu. İlk gelen öğretmen ve öğrencilerle ilk işlere başlanıyordu. Tonguç dolaştığı enstitülerde yapılanları, yapılmakta olanları görüyor, görüşlerini, önerilerini söylüyor, kimi yerde bir iki gün kalıp yardımcı oluyordu. Kimi zaman gördüklerini, gözlemlerini ve isteklerini enstitü müdürlerinin hepsine birden yazdığı mektuplarla bildiriyordu. Bakanın imzasıyla ilkelerle ilgili genelgeler yolluyordu. Kuruluş günlerinde Kızılçullu Köy Enstitüsü Müdürü Emin Soysal'a yazıp tüm enstitü müdürlerine de yolladığı 8 maddelik mektubun yeni kuruluşun işleriyle ilgili bölümünde şu uyarılarda bulunuyor. Bazı kurumlar kuruluş halinde olduklarından yeni kadroyu sığdırabilmek amacıyla inşaat ve tesisler için çok sıkı çalışmak zorundadır. Bu gibi yerlerde çalışan arkadaşlar ellerindeki bütün güçleri kullanmalı, gerekirse dışarıdan eleman da sağlayarak amaca varılmak için gece gündüz çalışılmalıdır. Ama bu çalışmaları enstitüdeki hayattan bezginlik getirecek kadar ifrata vardırmayarak, her günün sevilerek, heyecanlanarak hakkından gelinecek iş alışkanlığı olmalıdır. Köy enstitülerinde her türlü işin değerli olduğu, gerektiği için yapıldığı öğrencilerce biliniyordu. Onun için bıkkınlık yerine gerçekten coşku duyularak geliniyordu işlerin hakkından. İş halinin coşkuları öğrencileri her zaman etkin durumda tutuyor, düşünce ve duygularını geliştiriyordu. Kimi bilgeler bu anlamda iş halinin yerini alacak daha etkin bir şey olmadığını, dilin çözülmesini, müziğin bile kökeninin eyleme dayandığını söylerken bu gerçeği dile getirmişlerdir. Enstitü öğrencilerinin ilk yazdıkları şiirlerde, öykülerde, şarkılarda, yaptıkları resimlerde, incelemelerde, oradaki iş yaşamının izleri vardır. Çiftelerden Saffet çalışır, iş ordusu bir dev gibi koşuyor diye başlıyor ilk şiirini yazmaya. Onu başka enstitülerden başka şiirler, öyküler izliyor. Kepirtepe Köy Enstitüsü'nden Ümmü Altan, başkalarına zor gelecek işlerin coşkusunu en güzel duygularla anlatıyor şiirinde. Dipnot, Köy Enstitüleri Dergisi sayı 4, 2045, sayfa 580. İş Gecesi. Bizler gece mehtapta saman taşıdık, mehtabın güzelliği derde dermandı. Güzel bir gecede iş hayatı yaşadık, ah gönlüm o geceyi bir bayram sandı. Küfeler tezgereler gidip gelirken, sabahı istemezdim gece mehtapta. Altın ay göklerden bize gülerken, daha çok çalışmak isterdim hatta. O sonsuz güzelliğe doymadan daha, baktım tan yeri al al ağardı. İş gecesi geçti, geldik sabaha. Saman yığınları kimsesiz kaldı. 1. Tarım dersleri ve çalışmaları. Her köy enstitüsünün devlet tarafından verilen döner sermaye ile kurulup işletilen birer çiftliği vardı. Öğrenciler bu işletmelerin varlığı ile bulundukları çevrede uygulanan her türlü tarım işini yaparken öğrenme olanağına da kavuşuyordu. İş eğitimi vermek amacıyla kurulmuş olan enstitü çiftlikleri, öğretmen ve öğrenci emeğiyle işletilerek kurumun gereksinimi olan maddelerin çoğunu sağlamaktaydı. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü, sayfa 338. Köylünün can damarıydı tarım, işi, mesleğiydi. Tarımsal eğitim vermek köylerde mesleksel iyileşme yaratacaktı. Tonguç bu konuyu daha önce İş ve Meslek Eğitimi kitabında irdelemişti. Canlandırılacak köy yapıtının ikinci baskısında tarımın eğitime girişini tartışır. Tarım babadan oğula geçen bir iş olmaktan çıkıp eğitim alanına girerken Avrupa'nın birçok köyünde neredeyse ilk öğretimin yerini tutmuştu. Köye ilk öğretim girmemişken bir tarım okulu açıp orada okuma yazma ve matematik gibi dersler de verilirdi. Ya da ilk okula tarım dersi koyma yerine tüm dersler tarım çalışmaları içinde yapılırdı. 1728'de Çekoslovakya, 1799'da İsviçre ve Danimarka, 1806'da Almanya, 1925'te Norveç, 1927'de Fransa, 1834'te İsveç okullarına benzer yöntemlerle girmiştir diye anlatıyor. Sayfa 446. Bizde eğitimde tarımdan söz edilmeye 1913'te başlanıyor. Ama ne meşrutiyette ne cumhuriyetten sonra köylüyü etkileyecek bir tarımsal eğitim biçimi bulunamadığı, kentlerde az sayıda orta tarım meslek okulu açıldığı görülüyor diye sürdürüyor anlatmasını. Bu ve benzeri gerçekleri sapladıktan sonra köy okullarında bir an önce tarımsal eğitime ağırlık vermek gerektiği kanısına varıyor. Bunun ülkeye yapılacak en büyük iyilik olacağını düşünüyor. Sayfa 476. Eğitmen kurslarında ve köy öğretmen okulları denemesinde başlıyor programın temeline tarımsal eğitimi yerleştirmeye. Daha sonra köylere gidecek elemanların ilk öğretimle birlikte tarım bilgisi ve becerisi verecek nitelikte yetiştirilmesi zorunluluğu 3803 sayılı yasada yer alıyor. 5 yıllık köy enstitüleri öğretim programının 4'te biri tarım dersi ve çalışmalarına ayrılıyor. Aşağıda örneği görülen programda dersler ve konular sıralanırken çocukların yaş durumunun göz önüne alındığı görülecektir. Ayrıca tarım derslerine kız erkek tüm öğrencilerin katılacağı, ancak çalışmalarda kız öğrencilere özelliklerine uygun işler yaptırılacağı koşulu koyuluyor. Kuşkusuz köy okulları programında da tarım derslerine aynı ağırlıkta ve anlamda yer veriliyordu. Böylece Türkiye'de ilk eğitimin temeline o dönemde bir tarım toplumu olan ülkenin gerçekleriyle ilgili bu ilke yerleştirilmiş, programı geliştirilmeye başlanmıştı. Köy enstitülerinde 5 yıl içinde her sınıfın öğrencilerine gösterilecek tarım dersi ve çalışmaları ile bunlara ayrılacak haftalık saat sayısını gösterir 6 numaralı çizelge. Dipnot Köy Enstitüleri Öğretim Programı sayfa 6. Bir tablo, ders gruplarını önce okuyacağım, sonra birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf ve beşinci sınıfın ders saatini okuyacağım. Tarım dersi ve çalışmaları. 1. Tarla tarımı. Birinci sınıfta yok. 3, 4, 2 ve 1. 2. Bahçe tarımı. 8, 4, 3, 3, 2. 3. Sanayi bitkileri, tarımı ve sanatları. 00112 4. Zootekni, hayvan bakımı. 12212 5. Kümes hayvancılığı. 22000 6. Arıcılık ve ipek böcekçiliği. 00122 7. Balıkçılık ve su ürünleri. 00022 Toplam 11 11 11 11 ve 11. Tarım programının başında şu açıklamalar yer alıyor. Enstitü çıkışlı öğretmenlerin yasayla saptanan görevlerinden biri, köy okulu toprağının köylüye örnek olacak biçimde işletilmesidir. Onun için adaylar enstitüde tarım dersi ve çalışmalarına konu olan bitki ve hayvanların bakımı, yetiştirilmesi, toprağın işlenmesi ve benzeri iş içinde öğreneceklerdi. Öğrencileri işleri planlayarak yapabilecek duruma getirmek, modern tarım araçlarını kullanmalarını sağlamak, bu alandaki değişiklikleri izleyebilecek beceriler kazandırmak, doğa olaylarının canlıların yaşamındaki etkisini kavrayacak bilgilerle donatmak gerekiyordu. Enstitülerin kendi kesimlerine giren köylerde uygulanması olası başka konular olursa, bakanlığa bilgi verilerek programa alınmalı, mevsimler göz önünde tutularak örneğe uygun çalışma planı yapılmalıydı. Tarım bilgileri ağırlık merkezi oluşturduğundan programın düzenlenmesinde ve tarım öğretimini yönetecek elemanın seçiminde Tarım Bakanlığından yararlanılması kararı alınmıştı. Enstitü müdürlerinin önemli işlerinden biri bölgenin tarımından anlayan, öğrenmeye ve öğrencilere öğretmeye, onlarla iş içinde çalışmaya hevesli tarım öğretmeni ve usta öğreticisi aramak olmuştu. Tarımla ilgili bilgi ve becerisi olan ilkokul öğretmenlerine de görev verilebilirdi. Her enstitü zaman yitirmeden bölgenin gereksinimine uygun tarım dersi ve çalışmalarına hızla koyuldu. Anadolu'nun her yerinde tarım işlerinin sorunları çoktu. Geleneksel tarıma yıllar boyu hiçbir yenilik girmemişti. Meyvenin, sebzenin bitip büyüdüğü belli yerler, su kenarları vardı. Köylünün doğayı zorlayacak, toprağı verime durduracak gücü azdı. Araçları ilkeldi. Enstitülerde tarım dersi ve çalışmalarının amaçlarından biri, modern tarım bilgi ve tekniklerini kullanarak yüzlerce yılın alışkanlığını kırıp çağdaş tarımsal eğitimi köylere sokmaktı. Her enstitü tarım dersi ve çalışmalarını bölgenin iklimine, coğrafyasına ve benzeri özelliklerine göre düzenledi. Yalnız geleneksel ürünleri değil, toprağı eğiterek, iklim koşullarına karşı önlemler alarak, temel gereksinmelerden olan tahıl, sebze ve meyvelerin ve benzerlerinin tarım ürünlerinin verimini arttırmak ve her yere yayılmasını sağlamak amaçlanıyordu. El değmemiş toprakları işleyip verime durdurmak kolay değildi. Ama insanoğlu dünyayı böyle değiştirebilmişti. Bu gerçek enstitülerin parolasıydı. Yüksek bölüm çıkışlı Abdullah Özkuçur, çiftelerde ilk günlerde geçen böylesi çalışma günlerini destan diliyle anlatıyor anılarında. Enstitü müdürü Rauf İnan, alana toplanan öğretmen ve öğrencileri önce tarihi alıp götürüyor, onlara insanoğlunun doğayla düşmanla olan savaşımını anımsatıyordu. Dedeleriniz, babalarınız bu toprakları kurtarmak için onca can ve kan verdi. Bu kutsal emaneti yeşertmek, bayındırlaştırmak bizim boynumuzun borcu olsun diyordu. Öğrenciler coşkuyla yanıt veriyordu. Olsun. Onlar tarım öğretmenleri başlarında tarım marşı dillerinde korkunun üstüne gider gibi yürüdüler bozkırın üstüne. Şarkıları dillerinde büyük imecelerle gittiler çalışmaya. Sürer eker biçeriz güvenip ötesine. Milletin her kazancı milletin kesesine. Toplandık baş çiftçinin Atatürk'ün sesine. Toprakla savaş için ziraat cephesine. İnsanı insan eden ilkin bu soy, bu toprak. En yeni aletlerle en içten çalışarak. Türk için gene yakın dünyaya örnek olmak. Kafa dinç, el nasırlı, gönül rahat, alın ak. Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz. Biz yurdun öz sahibi, efendisi, köylüyüz. Kazmaları, kürekleri, motorları kapıp coşkuyla başladılar kıraç yerleri işlemeye. Bir yerine beş vurdular, derin yerlerine indiler toprağın. Bağlar, bahçeler yaptılar. Bozkıra can vererek susuz meyve ve sebze yeşerttiler. Su taşıdılar yokuşlara. Kel tepeleri ormana kestiler. Toprağın yüzü güldü, yeşerdi. Böyle çalışmalarla her enstitünün kısa sürede verime duran çiftlikleri oldu. Komşu enstitülerle dayanışmaya geçerek elemanlarını, tohumlarını, fide ve fidanlarını, ürünlerini birbirlerine gönderdiler. Tonlarla üretim yapıldı, yüzlerle hayvan beslenip büyütüldü. Ürünler yendi, içildi, kullanıldı, satıldı. Çevre köylere verildi. Onlara fidan ve tohum armağan edildi. Dipnot: A. Özkucur, Köy Enstitüleri Destanı, sayfa 70. Bahçecilik, bağcılık başta gelen tarım alanlarından biriydi. Her enstitü modern tarım tekniğiyle çalışarak kendi iklimine uygun meyve ve sebzelerden örnek bahçeler yarattı. Bahçeler verime durduğunda kimi yerlerde ürünle başa çıkılamadı. Örneğin Arifiye'nin şeftali bahçeleri tükenmek bilmiyordu. Tarım öğretmeni Mustafa Eyüboğlu bahçenin köşesine koyduğu sıkma aracıyla gelen geçen öğrenciye şeftali suyu içirerek tüketimi arttırıyordu. Malatya'da bugün yapılan kayısı şenliği ilk kez Akçadağ Köy Enstitüsü'nün kayısı bahçelerinde uç verdi. Genç bir pedagog, çalışkan bir yönetici olan enstitü müdürü Şerif Tekmen sayılarla anlatıyor. 1940'ta enstitü kurulurken bir tek ağaç bile olmayan o toprakta 9500'ü kayısı olmak üzere 17.000 meyve ağacı dikilip yetiştiriliyor. Köylüye, köy okullarına, daha ilginç olanı da Akçadağ Fidanlığı'na fide ve fidan veriliyor. Dipnot: Ş. Tekben, Neden Köy Enstitüleri, sayfa 26. Tarla tarımı köylü için daha önde geliyordu. Büyük ekenekleri olan enstitüler bunları traktör, biçer, döver ve benzeri modern tarım araçlarıyla ekip biçmek için gerekli önlemleri almışlardı. Birçok enstitü 2. Dünya Savaşı'nın ekmek kıtlığını, kendi buğdayını kendi değirmeninde öğütüp kendi fırınında pişirerek giderdi. Kars Cılavuz'un 1000 kadar hayvanı vardı. Hayvan bakımı ders ve çalışmalarında köylüyü bilgilendirici ve yeni yöntemleri tanıtıcı çalışmalara ağırlık veriliyordu. Bunun için gerekli uzman ve usta öğretici bulunmuştu. Çoban tutuluyordu. Bakanlıklar arası anlaşmaya göre ilçe veterineri hayvan bakımı ve yetiştirilmesi konusunda enstitülere uzmanlık yardımı yapıyor, uygulamalara katılıyor, ders ve uygulama yaptırıyordu. Yük taşımak, araba çekmek ve binek için her enstitünün 5-10 atı ve benzeri yük hayvanı oluyordu. Birbirinden uzakta olan tarım alanlarını her gün dolaşmak için tarım başının, tarım başkanı öğrencinin kullandığı binek atları vardı. Kimi enstitüde at sayısı daha yüksekti. Örneğin Çifteler 50, Hasanoğlan 80 kadar at edinmişti. Bunlar enstitüyü bitiren öğretmenler için hazırlanıyor, günü gelince onlara veriliyordu. Enstitü çiftliğinde tavukçuluk yapmanın hiçbir güçlüğü yoktu. Birinci ve ikinci sınıf programlarında yer alan kümes hayvancılığı dersi için çiftliğin uygun bir yerinde yapılan tavukçuluk çalışmalarını her enstitü kendi ortamına ve gereksinimlerine göre düzenliyordu. Programda görüldüğü gibi kümes hayvancılığı küçük sınıfların dersiydi. Ama bir öğrenci konuya merak sarıp ileri sınıflardayken de ilgilenirse buna engel olunmaz, tarım öğretmenleri onlara yardımcı olurdu. Küçükler kümes nöbetçisi ya da başkanı olmayı ve çalışma sırasının kendilerine gelmesini heyecanla beklerler, bu işe can atarlardı. Tavukların bakımı, beslenmesi, kuluçkaya yatırılıp yumurtalarının sayılıp mutfağa, kooperatife teslim edilmesi gibi uğraşlar onlar için coşku verici işlerdi. Köy Enstitüsü tavukçuluk çalışmalarından sonra Baltacıoğlu'nun gazi eğitimde denemek istediği kümes hayvancılığının neden tutmadığı daha iyi anlaşılıyordu. Programda yer alan balıkçılık ve su ürünleri ders ve çalışmaları ilgili yörelerdeki enstitülerde çok iyi uygulanıyordu. Tonguç Beşikdüzü Köy Enstitüsü Müdürü Hürrem Arman'a "Sizin tarlanız Karadeniz" diyerek atmıştı bu işin temelini. Arman önce kendi bilgilenerek girişiyor işe. Sonra istekli öğretmen ve öğrencilerle işin içine girerek konunun teknik ve ekonomik sorunlarını araştırıyorlar. Balıkçılık yapmayı teknik ve bilimsel bilgileriyle öğreniyorlar. Öncelikle Karadeniz'de bir balıkçılık ustası öğreticisi bulunuyor. Borçla balıkçılık motoru alınıyor. Bu konuda beceri ve alışkanlığı olan yetişmiş öğrencilerden yararlanılıyor. Bakanlıktan bir balıkçılık uzmanı gönderiliyor, kitaplar getirtiliyor. Kısa süre sonra enstitü kendi gereksiniminden çok balık çıkarmaya başlıyor. Balıkhane kurularak tuzlama, salamura ve satma işlemlerine girişiliyor. Balıkçılık uzmanı İsmail Özkul'u daha sonra Arifiye'ye gönderiyor Tonguç. Orada da önceden araştırması yapılıp işe başlanmıştır. İlgili öğretmen ve öğrenciler çoktur. Uzman Özkul onlara da balıkçılık yayınlarını inceletip onları bilgilendiriyor. Birlikte uygulamasını yapıyorlar Sapanca Gölü'nde. Öğretmen ve öğrenciler arı gibi çalışıyor bu işte. 1941'de 2 ayda 3000 ton balık tutuluyor. Çevre halkı buna şaşırıyor. Çünkü onlar bu üründen böylesine yararlanmayı bilmiyorlar. Enstitülü gençlerin yapabileceğini de sanmıyorlardı. 1942'de gölün kıyısına modern bir balıkhane yapılıyor. Kapısındaki Arifiye Köy Enstitüsü Balıkhanesi yazısını gelip geçen trenlerin yolcuları yüksek sesle okuyordu. Yurt dışına balık gönderen İstanbul'da bir tüccar, Arif Yeğen'in balıkçılık çalışmalarına yardımcı oluyordu. Onlara modern araçlar alarak gelişmelerini sağlıyordu. Çıkardıkları ürünü yurt dışına gönderme planları vardı. Ayrıca balıkçılık tekniğinde iyice yetişmiş olan deniz kıyısı köylerinin çocuklarından bir ekip kurularak İzmit'te deniz balıkçılığına el atılıyor. Öğrencilerden birinin babası Adapazarı'nda dükkan açarak enstitünün balık ürünlerini çevreye satmaya başlıyor. Eğer kapatılmasaydı Arifiye Balıkhanesi yurt dışına balık göndermede önde gelen bir kurum olmaya hazırlanıyordu. Dipnot, S.E. Balkır, Arifiye Köy Enstitüsü, sayfa 263. Programdaki tarım alanı ders ve çalışmalarından bir başkası arıcılık ve ipek böcekçiliğidir. Köylünün binbir güçlükle yaptığı kütük ve kovan arıcılığının sağlam gelenekleriyle tekniğin yeni olanakları birleştirilerek uygun enstitülerde çok verimli arıcılık çalışmaları yapılıyordu. Arıcılık öğretmenleri, usta öğreticileri ve arıcı öğrenciler bir grup oluştururdu enstitü çiftliklerinde. Kendilerince bağımsız bir arıcılık bölümü yaratanlar olmuştu. Küçük öğrencilerden bile gerçek arıcılar çıkıyor, onlara herkes saygı duyuyordu. Milli Eğitim Bakanı Yücel Tonguç'la birlikte Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü'ne yaptığı bir inceleme gezisinde bunlardan biriyle karşılaştı. İş ve üretim alanlarını dolaşırken sıra arıcılık bölümüne geldiğinde onlar daha uzaktayken bağırıyor küçük bir öğrenci. ''Yaklaşmayın, sizde kolonya kokuyor, arılarım hoşlanmaz, onları dağıtacaksınız, geri çekilin.'' diyor. Büyük adamların geldiğini, enstitüyü gezdiklerini bilmiyor değil arıcı öğrenci. Ama bakan ya da vali gelmiş dinlemiyor, arılarını koruyor. Öğrencinin bu davranışına hayran kalan Yücel onunla tanışıyor. Arıcılık odasındaki defterlerini görüp karıştırınca iyice şaşırıyor. Defterinde arıcılık ve bal kültürüyle ilgili birçok bilgi, deyimler ve şiirler görünce hayranlığı artıyor. Müdür Ali Doğan Toran anlatıyor bakana. Kepirtepe Köy Enstitüsü'nün arıcılık öğretmeni Salih Arı alanın iyi bir elemanıdır. İlyas da bir arkadaşını onun yanına 15 günlüğüne gönderiyor. Oradan dönünce öğrendiklerini kendi enstitülerinde uygulamaya girişiyor iki arkadaş. Başka öğrencileri de aralarına alıp onlara da öğretiyorlar. İlyas Pınarbaşı arıcı başı oluyor böylece. Arıcı İlyas daha öğrenciyken çevre köylerde arıcılığı yaymaya başlıyor. Enstitüyü bitirince Yüksek Köy Enstitüsü'ne seçiliyor. Orada tarımla ilgili bölüme ayrılıyor. 1946 yıkımında okul kapanınca Yüksek Ziraat Enstitüsü uzmanlık bölümüne giriyor. Meslek yaşamı boyunca bir yandan görevini yaparken arıcılık çalışmalarını sürdürüyor. Profesyonel balcılık yaparak Balpınar damgalı balını İstanbul, Ankara ve benzeri yerlere dağıtıyor. İlyas Pınarbaşı çoktan aramızdan ayrıldı, ne yazık. Dipnot, H.T. Yılmaz M. Saydur, Bir Tonguç Okulu, Gölköy Enstitüsü. Tarım dersleri ve çalışmaları ekmekle, dikmekle ve bakmakla sınırlı değildi kuşkusuz. Verim alınmaya başlandığında işler kat kat çoğalıyor, yeni alanlar, birimler ortaya çıkıyordu. Ürünlerin kaldırılması, hesaplanması, değerlendirilmesi, dağıtılması, arkası kesilmeyen ayrı ayrı işlerdi. Örneğin ineklerden, koyunlardan alınan ürünlerin sütün, etin modern tekniklerle işlenmesi, değerlendirilmesi ayrı bir çalışma alanı oluyordu. Bunların neler olduğu her enstitünün yöresel özelliklerine, gereksinmelerine ve olanaklarına göre değişiyordu. Enstitülerden 15 günde bir Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen çalışma raporlarında bu işlerin çeşitleri sırayla açıklanıyordu. Köy Enstitüleri Dergisi'nin Enstitü Haberleri bölümünde yer alan bilgilerde işlerin çeşitleri aşağı yukarı kendini gösteriyor. Derginin ikinci sayısında Savaştepe Köy Enstitüsü, Nisan 1945 haberlerinde tarım işleri ve ürünleriyle ilgili şu bilgiler yer alıyor. 3000 dekar toprak ekildi. 150 dekar toprak işlenmeye hazırlandı. Sebze bahçelerini selden korumak için 1 kilometre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde sel kanalı yapıldı. Ürünler: 16 ton buğday, 1,5 ton burçak, 6,5 ton bakla, 12 ton patlıcan, 15,5 ton domates, 55 ton kuru fasulye, 16 ton asma, 2,5 ton süt, 865 adet yumurta. Hayvanlar: 6 adet manda, 6 adet öküz, 10 adet montafon, 10 adet kısır inek, 6 adet düve, 5 adet dana, 1 adet boğa, 15 adet kasaplık sığır, 2 adet kısrak, 2 adet tay, 1 adet binek atı, 2 adet eşek, 86 adet koyun, 89 adet tavuk, 86 adet hindi. Aynı dergide Çifteler Köy Enstitüsü'nün 1945 yılı haberlerinde yer alan tarım alanı verim dökümü şöyle. Ağaçlandırma: 1202 zerdali dikildi, 3500 badem dikildi, 1000 akasya dikildi, 1000 elma armut dikildi. tarla ürünü 40.531 ton buğday, 13.96 ton arpa, 2.284 ton yulaf, 0.508 ton mercimek, 0.134 ton nohut. Bahçe ürünü 2 ton taze bakla, 9 ton soğan, 3 ton sarımsak, 4 ton biber, 15 ton domates, 20 ton pırasa, 3 ton turp, 2 ton lahana. Hayvanlar: 47 at, 3 erkek tay, 4 dişi tay, 250 koyun, 11 inek, 50 tavuk, 50 kaz, 10 ördek. Enstitü topraklarının genişliğine, ilk yılların olanaksızlığına karşın kıraç topraklar kısa sürede işlenmiş, verime durdurulmuştu. Modern tarım tekniğinin kullanılması, eski yararlı bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, tarım başı olan yönetici tarım öğretmenleri, usta üreticileri, bakıcılar, tarım başkanı öğrenci, tarım birimlerinin ayrı ayrı başkanları ve nöbetçileri, ayrıca bu alanda ders gören öğrencilerin sağlıklı iletişimi ve verimli çalışmaları her şeyin iyi gitmesini sağlıyordu. Sahibi, sorumlusu, bakıcısı, koruyucusu olmayan bir ağaç, bir hayvan, bir bahçe yoktu enstitülerde. Her birinin ayrı sorumlusu olduğu gibi her şey enstitünün ortak malı, ortak üretimi olarak herkes tarafından korunuyor, bakılıyor, özen gösteriliyordu. Böyle bir çalışma ve ders ortamında istediği alanda sivrilenler de oluyordu. Otçu, balcı, balıkçı, tavukçu diye anılan ustalar çıkıyordu öğrencilerden. Öğretmenlerini geçiyordu çoğu. Her şey ellerine veriliyor, yetki ve sorumluluk alıyorlardı. Örneğin Konyalı Ali Yılmaz, Çiftliler Köy Enstitüsü tarım başkanı iken başlıyor bozkırın otlarını toplamaya, incelemeye. Daha sonra Yüksek Köy Enstitüsü'ne gittiğinde orada tarla bahçe tarımı koluna ayrılarak bitki bilimci Profesör Hikmet Birand'ın öğrencisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Okulu bitirince onun asistanı olarak kurumda kalıyor. Yalnız ileri düzeye ulaşanlar değil, enstitü tarım çalışmaları içinde her öğrenci köyde yararlı olacak biçimde tarım bilgi ve becerisiyle donanıyordu bu yolla. İleride onların okulları da köylüye örnek birer işletme olacaktı. Tarım alanları ve konuları çeşitli bitki, ağaç ve toprağıyla, ürünleri, araç gereç ve teknolojisiyle yalnız tarım ders ve çalışmaları için değil, birçok dersin eğitim öğretimi için bulunmaz bir ortamdı. Böyle bir öğretim ortamı derslerin ve konuların birbiriyle bütünleşmesini, anlam kazanmasını, öğrencinin çok yönlü etkinleşmesini sağlıyor, öteki derslerin ve çağdaş eğitim ilkelerinin kolayca yaşama geçirilmesine olanak hazırlıyordu. Örneğin tabiat bilgisi ve coğrafya derslerinde çevrenin bitki kültürü ve toprak özellikleri olarak incelediği konuları öğrenci tarım derslerinde iş içinde özümlemiş olduğu için avucunun içi gibi biliyor, konuları bilinçle tartışıyordu. Tarım ürünlerinin ederlerinin hesaplanması, tarım alanlarının ölçülmesi, ağaç dikilecek yerlerin saptanması, matematik derslerinin gerçek konuları oluyordu. Tarımın çeşitli etkinliklerini, alışkanlığını edinmenin, alanın bilgilerini iş içinde ve tarım yaşamının gerçek iş araçlarıyla üretim yaparken öğrenmenin vereceği doyumu ve kalıcı bilginin yerini klasik eğitimin hiçbir etkinliği alamazdı. Her öğrenci doğanın anahtarını eline geçirmiş gibi bir alandan öteki derse yetkiyle, sorumluluk duygusuyla koşarken her zaman etkin ve mutlu oluyordu. Bu bağlamda enstitü öğrencisi sanki bir yetişkindi. Ektiği sebzenin, diktiği ağacın dibinde bunların iklimini, doğasını, bilimsel bilgilerini konuşup öğrenmenin verdiği etkinlik başka öğrencilere nasip olmuyordu. Ayrıca bir uçtan bir uca yayılan tarım işlerini yönetip yönlendirmek, oralarda çalışarak verime durdurup ürünlerini almak, kullanmak, satmak, armağan etmek, karnı tok, sırtı pek hoş bir çiftlik yaşamıydı öğrenciler için. Önceki bölümde değinildiği gibi daha ilginç olan bu yaşamın onların öykülerinde, şiirlerinde, şarkılarında dillenmesiydi. Enstitü öğrencileri birbirinden güzel şiirlerinin, düz yazı ve öykülerinin esintilerini bu çalışmalardan, bozkırın yeşillenmesinden, toprağın doğurmasından, alın terinden çektikleri emekten alıyordu. Yıldızeli Pamukpınar Köy Enstitüsü öğrencisi Arif Aslan'ın şiiri bu örneklerden biri. Dipnot Köy Enstitüleri Dergisi sayı 4, Ekim 1945, sayfa 551. El ne der bilmem. Kazmayı küreyi alınca ele, nasırlı tabanım inince bele, alnımda toprağa dökülen sele, kan mı der, can mı der, el ne der bilmem. Elimde meşalem köylere gitsem, ne mutlu yurt için ben bir ümitsem, dileğim her köyü bir cennet etsem, can mı der, şan mı der, el ne der bilmem. Kazmanın ucunda düz olur dağlar, İçimde ideal köy aşkı çağlar, Beş asır rehbersiz nice köy ağlar, Susturam coşturam el ne der bilmem.